25. Ayrımbaşı, sayfa 234.
26. Bölüm.
Öyle oldu ki hazine arayan grupların ikisi de aynı anda ama değişik yönlerden Yitik Ruhlar Vadisi'ne girdiler. Kraliçe, Leoncia, Henry Morgan ve Solano'lardan oluşan grup çok hızlı yol olarak gelmişti. Torres ile polis amirinin grubu ise çok daha yavaş hareket etmişti. Fakat daha önce yola çıkmış bulunuyorlardı. Dağa karşı giriştikleri ilk saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. Göl yönünden Maya mağaralarını havaya uçurabilmek, yanlarında getirdikleri dinamitten çok daha fazlasının kullanılmasını gerektiriyordu. Çünkü kayalar sandıklarından hayli dayanıklı çıkmıştı. Sonunda sular altında kalmış bulunan Fatihlerin mumyalarına giden bir yol bulup, oradan Tanrıça'nın bulunduğu mağaraya geçtiler. Buradan dağın içine dalarak dinamit patlata patlata kendilerine yol açtılar. Yalnız Tanrıça'nın yanından ayrılıp yollarına devam ederlerken Torres, Chia'nın yakut gözlerini ve Zatzel'ın zümrüt gözlerini çıkarmayı unutmadı. Kraliçe ile arkadaşları ise vadinin aksi yönünde dağdan içeri girebilmek için hiç dinlenmeden uğraşıp duruyorlardı. Kraliçe'nin kılavuzluk yapmasıyla uzun uzadıya aramalarından sonra sarp bir dağ yamacında bir giriş yeri buldular. Hayli zorluk çekerek ve yanlarında getirmiş bulundukları ipleri kullanarak kanolarını kayalardan yukarı çektiler. Kanoları sırtlayarak bir tünelin dolambaçlı yollarını geçip sonunda yeraltı ırmağına vardılar. Irmak burada hayli genişti ve durgun akıyordu. Irmağın daralıp akıntının hızlandığı yerlerde kanolarını iplerle çekerek yürüttüler. Bir çağlayana vardıklarında kraliçe onlara eski zamanlarda insan eliyle açılmış bir tünel gösterdi. Hafif taşıtlarını buradan rahatça geçirdiler. Sonunda kraliçe kanolarını burada bırakmak zorundayız dedi. Son bir tünelden geçilerek gidilecek az bir yolumuz kaldı. Buradan ağzı sarmaşıklar ve çığlıklarla kapatılmış bir çıkış yerine geleceğiz. Oradan bir zamanlar evimin bulunduğu yeri görebiliriz. Aşağı inmek için ipleri kullanacağız. Ama merak etmeyin, uçurum 50 ayaktan fazla derin değildir. Henry önden gidiyor ve cep feneriyle onlara yolu aydınlatıyordu. Yanı sıra kraliçe yürüyordu. Enrico Leoncia ise arçılık görevini yapıyor ve korkan bir peyonun ya da kızılderilinin tabanları yağlayıp ordudan kaybolmasına göz kulak oluyordu. Topluluk çıkış yeri olması gereken yere gelince buranın yukarıdan düşen kaya parçalarıyla tümüyle kapanmış olduğunu gördüler. Çıkışı tıkayan kaya parçaları arasında küçük taşlar bulunduğu gibi ev büyüklüğünde olanları da vardı. Kraliçe bunu kim yapmış olabilir diye öfkeyle bağırdı. Kısa bir araştırmadan sonra Henry kraliçeyi yatıştırdı. Bir heyelan bu dedi. Dışarıdaki yağ yamacının bir bölümü doğanın etkisiyle ufalanmış ve kaymış. Ama dinamitimiz olduğuna göre bu engeli kısa sürede yolumuzdan kaldırabiliriz. İyi ki yanımıza dinamit almışız. Ne var ki uğraşları Henry'nin düşündüğünden çok daha uzun sürdü. Çok miktarda patlayıcı kullanmaya göze alamıyorlardı. Çünkü Henry büyük bir patlamanın dağda yeni bir kayma neden olmasından korkuyordu. Onun için de yalnızca parça parça kayaları dağıtacak kadar patlayıcı kullanıyorlardı. Ancak ertesi sabah saat 8'de dışarıdaki gün ışığının belli belirtisiz parıltısını görebilecek duruma gelebildiler. Ondan sonra da çalışmalarını daha dikkatli, daha sakıngan biçimde yürüttüler. Yeni bir dağ kaymasına yol açmak istemiyorlardı. Sonunda büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Karşılarına çıkış yerinin ağzını olduğu gibi kapatan kocaman bir kaya parçası dikilmişti. Kayanın her iki yanından kollarını uzattıklarında güneş ışığına ulaşıyorlardı. Ama bu aralıklarla kollarından başka da bir şey giremiyordu. Kaldırıç kullanarak kayı yerinden oynatmayı denediler. Gel gelelim yerinden bile kımıldatamadılar. Sonunda Henry bu kayayı dağdan aşağı yuvarlayabilmek için son bir kez daha patlayıcı kullanılmasına karar verdi. Henry gülerek vadidekiler ziyaretçilerinin yolda olduğunu zaten fark etmişlerdir dedi. Çünkü son 5 saattir arka kapılarını çalıp duruyoruz. Sonra da çaktığı kibriti dinamitin fitilini tuttu. Bütün yitik ruhlar uzun evin yanındaki güneş tanrı mirabı önünde toplanmıştı. Birilerinin gelmekte olduğunu anlamıştı hepsi. Kısa bir süre önce göl kıyısındaki ev yanıp kül olmuş ve kraliçeleri kaçırılmıştı. Bunun üzerine yine toplanmış, kendilerini başka ziyaretçilerden korunması için tanrılarına seslenmişlerdi. Ama bir konuda çok kesin kararlıydılar. Çünkü bağnaz rahipleri tarafından iyice kışkırtılmışlardı. Gördükleri her yabancıyı tek kelime bile konuşmadan ve asla acımadan hemen öldüreceklerdi. Hepsi kargılarla, topuzlarla, ok ve yaylarla silahlanmıştı ve yabancıları beklerken mihrabın önünde dua etmekteydiler. Hemen her dakika göl tarafına gönderilmiş gözcülerden biri koşarak geliyor, haber getiriyordu. Hepsinin de bildirdiği aynı şeydi. Dağın içinde gürültüler ve gümbürtüler vardı. Ama henüz kimse dışarı çıkmamıştı. Birisinin geldiğini ilk keşfeden, Leoncio ile çok ilgilenmiş olan 12 yaşındaki küçük kız oldu. Nedeni de bütün oymağın dikkatini gürültülerin gelmekte olduğu göl yanına vermiş bulunmasıydı. Kimse ters yönden, dağ tarafından ziyaretçi beklemiyordu. Küçük kız, "Davasco" diye bağırdı. "Davasco." Herkes başını çevirdi. Ve 50 adım kadar ötelerinde Torres'in polis amirinin ve adamlarının ormandan çıkmakta olduğunu gördüler. Torres başına mumyalar galerisindeki atasından aşırdığı miğferi takmıştı. Derhal biri ok yağmuruyla karşılandılar. Adamlarından ikisi yere yıkıldı. Yitik ruhlar oklarını fırlattıktan sonra kadın erkek hep birlikte saldırıya geçtiler. Bu durumda Torres'in adamları da tüfeklerini kullanmaya başladılar. Ama saldırı öylesine ansızın olmuş ve yitik ruhlar öyle hızlı ve zorlu biçimde üzerlerine atılmıştı ki birçokları tüfek kurşunlarıyla yere serildiği halde çoğunluğu gelenlerin yanına varmayı başarmış ve göğüs göğüse bir dövüş başlamıştı. Bu boğuşmada tüfekler etkinliğini yitirmişti. Jandarmaların olsun, gönüllülerin olsun göğüsleri kargılarla deşiliyor, kafaları ağır topuzlar altında parçalanıyordu. Ancak bu yakın dövüşte tabancalarını kullanabildikleri için sonunda yenilen taraf Hitik ruhlar oldu. Saldıranlar kaçtılar. Fakat saldırıya uğrayanların da yarısı eksilmiş bulunuyordu. Polis amiri öfke ve acıdan küplere binmişti. Bağır bağır bağırıyordu. Koluna bir op saplanmıştı çünkü. Vincente okun temrinini çekip çıkarabilmek için önce sapını kesmek zorunda kaldı. Torres de omuzuma okkalı bir topuz darbesi yemişti. Fakat başka yerine bir şey olmamıştı. Hele ihtiyar rahibi başı küçük kızın kucağında yere uzanmış can çekişirken görünce bir de sevinç çığlığı kopardı. Torres ile polis amiri adamlarının geri kalan bölümünü göl kıyısına götürdüler. Kıyı boyunca yürüyüp kraliçenin yanmış evine vardılar. Suyun üstünde topu topu birkaç tane kömürleşmiş temel kazığı kalmıştı. Torres şaşırmıştı. Polis amiri kızdı. "Bizi sen getirdin buralara," diye bağırdı. "Ama bunun böyle olacağını akıl etmeliydim. Çünkü senin ne hıyar olduğunu biliyordum. Evin yandığını nereden bilebilirdim?" Polis amiri adamlarını suya sokup yanmış kazıkların altını ve gölün dibini arattı. Adamlar sığ suyun içinde bata çıka dolanıyor, kimi yerde yüzmek zorunda kalıyor, bir yandan da anafora yakalanmamaya dikkat ediyorlardı. Sonunda dizlerine dek suyun içinde duran Agustino, "Ayağının altında sert bir şey var," diye seslendi. Torres hemen oraya atıldı ve kolunu suya soktu. Ancak elini o nesneye değdirebilmesi için başını ve omuzunu suya daldırmak zorunda kaldı. "Sandık bu," dedi. "Sandık olduğundan eminim. Herkes buraya gelsin. Şunu kuru bir yere çekelim." Sandığı kıyıya çektiler. Torres eğilip kapağı açmaya davranmıştı ki polis amiri onu tuttu. "Herkes tekrar suya," diye emretti. "Bunun gibi daha başka sandıklar da olmalı. Onları bulamazsak o zaman seferimiz başarısız oldu demektir. Tek başına bir sandık seferimizin büyük giderlerini karşılayamaz." Adamlar yeniden suyun içine araştırmaya koyulurken Torres kapağı kaldırdı. Polis amiri gördüğü şey karşısında yıldırımla çarpılmış gibi oldu. Gözlerini sandığın içindekilerden ayıramıyor ve anlaşılması olanaksız sesler çıkarıyordu. Torres, "Şimdi inandın mı bana?" diye sordu. "Görüyorsun, hazinenin değeri akıl alacak gibi değil. Şu anda Panama'nın en zengin adamları biziz. Evet, hatta bütün dünyanın. Çocukluğumuzdan beri dinleyip durduğumuz Maya hazinesi bu işte. Fatihler onu bulamadılar ama şimdi bizim oldu, bizim." İki adam felce uğramış gibi orada öyle durmuş hazineye bakarken ötekiler de birer ikişer çıkıp yanlarına gelmiş ve bir yarım halka halinde dizilmişlerdi. Gözlerini sandıktan ayıramıyorlardı. Ne Torres ne polis amiri adamlarının arkalarında durduğunu fark etti. Adamlar da yitik ruhların arkadan sessizce yaklaştıklarını anlamadı. Yitik ruhlar üzerlerine saldırdığı zaman hala hazineye bakıp durmaktaydılar. Ok ve yay 10 ayak uzaklıktan öldürücü silahlardır. Hele özüne bezene nişan alacak kadar zaman da varsa daha ilk ok yağmurunda hazine arayıcılarının 3'te 2'si yere serilmişti. Ayakta kalan bir avuç insan saldıranlar topuzlarıyla üzerlerine çullanmadan tüfeklerine sarılıp geriye dönecek kadar zamanı güç buldular. Aynı anda çoğunun kafası parçalandı. Kadınlar ise yaralıların daha fazla canlı kalmamasını sağlamak işini üstlenmiş bulunuyorlardı. O sırada dağlarda gürültülü bir dağ kaymasının eşlik ettiği bir gümbürtü kopup da saldıranlar apışıp kalmasaydı Torres de polis amiri de çoktan öbür dünyayı boylamış olacaktı. Sağ kalmış bulunan sayıları hayli az yitik ruhlar dehşet içinde geriye kaçıp çığlıkların içine saklandılar. Sefer kafilesinden topu topu iki kişi Torres ile polis amiri sağ kalmıştı. İkisi birden bir delikten dumanlar püsküren dağ yamacına baktılar ve çok geçmeden Henry ile kraliçenin güneş ışığına çıktığını gördüler. Polis amiri, "Sen kadına nişan al," dedi. "Gringo'yu bana bırak. Tek bir kurşunum kaldı. Burada atacağım son kurşun da olsa onu bu gringoya yollayacağım." İkisi birden tüfeklerini doğrulttular. Hiçbir zaman iyi bir atıcı olamayan Torres, kraliçeyi göğsünün tam ortasından vurdu. Ünlü bir atıcı olan polis saminin kurşunu ise boşa gitti. Aynı anda Henry'nin tüfeğinden çıkan kurşun, polis saminin dirseğini parçalamıştı ve tüfeği sesler çıkararak yere düşerken artık sağ koluyla bir daha hiçbir silahı kaldıramayacağını anlamış bulunuyordu. Aslında Henry hiç de sağlıklı atış yapabilecek durumda değildi. Bütün bir gün kaldıkları mağaranın karanlığından az önce çıkmıştı ve gözleri henüz yakıcı güneş ışığına yeterince alışmış bile değildi. İlk atışının hedefi bulması şanstan başka bir şey değildi. Nitekim daha sonraki atışları polis amiriyle Torres'in ancak yakınlarına düşmeye başladı. Ama bu kadarı da onların paniğe kapılıp çalılıklara kaçmasına yetti.
Polis amiri önden koşuyordu. 10 dakika geçmemişti ki Torres yitik ruhların bir kadının ağaçların arasından fırlayarak koca bir taşı onun kafasına indirdiğini gördü. Kadın taşı birkaç kez daha indirerek polis amirinin kafasını paramparça etti. Torres silahını ateşleyip kadını yere serdi. Sonra istavroz çıkardı ve panik içinde koşmaya devam etti. Arkasından kendisini koruyan Henry ile Solano oğullarının bağırışmalarını işitiyordu. Gözünün önüne dünyalar aynasında belli belirsiz gördüğü sonunun hayali geldi. Ve bu sonun şu anda gelmiş olup olamayacağını düşündü. O zaman görmüş olduğu yer hiç de buraya benzemiyordu. Burası ağaçlar, sarmaşıklar ve eğrelti otlarıyla kaplıydı. Oysa çıplak bir yer olması gerekiyordu. Sadece yalçın kayalar, yakıcı bir güneş ve hayvan kemikleri olacaktı. Bu farklılık içinde yeniden umutların doğmasına yol açtı. Ormandan çıkınca karşısına bir yokuş çıktı. Burası bir volkanın lav akıntısından oluşmuşa benziyordu. Buradan giderse geride hiçbir iz bırakmayacaktı. Onun için de sakin sakin yürümeye koyuldu ve yeniden ormanlık bir yere geldi. Akşamın karanlığı çökünceye dek saklanabileceği emin bir sığınak arıyordu. Ondan sonra geniş bir yay çizerek göle, daha doğrusu göldeki anafora gidecekti. Oraya bir kez vardı mı artık kimse kendisini tutamazdı. İş yalnızca anaforun içine atlamaya kalıyordu. Yer altında yapacağı yolculuk onu hiç ürkütmüyordu. Nasıl olsa bir kez yapmıştı. Yakayı nasıl kurtaracağını böyle en canlı biçimde gözünün önüne getirirken önüne bakmayı unutmuştu. Birden düştü. Ama bu kez düştüğü anafor filan değildi. Baş aşağı kayalık bir uçurumdan aşağı düşüyordu. Uçurum öylesine sert ve kaygandı ki düşmesini önleyemedi. Ancak bu arada vücudunu döndürmeyi başarabilmişti. Şimdi başı yukarıdaydı. Sırtı kayalara sürte sürte aşağı kayıyordu. Elleriyle ayaklarıyla bir yere tutunmaya çalıştıysa da başaramadı. Uçurumun dibine indiği zaman bir süre soluksuz ve yarı baygın kaldı. Yeniden kendine geldiğinde elinin acayip bir şeyin üstünde durduğunu hissetti. İlkin ona bunlar dişmiş gibi geldi. Tüyleri diken diken olarak gözlerini açtı. Kendini toparladı ve bu nesneye bakmak cesaretini gösterdi. Aynı anda yüreğine su serpildi. Çünkü nesne gerçekten dişti. Bir domuzun zaman ve havanın etkisiyle bembeyaz kesilmiş çene kemiğiydi. Uçları bıçak gibi batıyordu. Yanında daha başka kemikler de vardı. Ayrıca yattığı yerin altında da kemikler bulunduğunu fark etti. Yakından inceleyince bunların domuzlara ve daha küçük hayvanlara ait kemikler olduğunu anladı. Bu kadar çok kemiği bir arada nerede görmüştü daha önce? Anımsamaya çalıştı. Sonunda belleği kraliçeyi altın kabında durdu. "Ey kutsal Meryem! Demek burasıydı." Düştüğü yeri iyice görmek için başını kaldırdığı anda daha ilk bakışta bu yeri tanımıştı. 200 ayak yukarısındaki çukurun ağzında parlak gün ışığını görüyordu. Bu ağızdan aşağı doğru sert ve kaygan granit taşlarından dimdik bir duvar iniyordu. Buradan yukarıya tırmanabilecek bir insanın henüz dünyaya gelmemiş olduğunu hemen anladı. Büyük bir dehşete kapılarak ayağa fırlayıp dört bir yanına bakındı. Huni biçimindeki bir kuyunun dibindeydi. Bir daireyi andıran tabanı rahatça 10 ayak çapındaydı ve küçük hayvanların kemiklerinden oluşmuş bir tabaka ile kaplıydı. Bu tabakanın derinliğini kestiremedi. Mayalar eski zamanlarda böylesine dev bir mezarı ne diye yapmışlar acaba diye kendi kendine sordu. Çünkü bu huni doğal bir oluşumun sonucu değildi. Bundan emindi. Karanlık bastırıncaya dek sayısız denemelere giriştikten sonra bu huniden dışarı çıkmanın olanaksız olduğu kanısına varmıştı. Çıkmak için giriştiği denemeler sırasında arada bir yere çömeliyor ve susuzluktan kurumuş dudaklarını diliyle ıslatmaya çalışıyordu. Üstelik burası bir fırın gibi de sıcaktı. Vücudunun bütün nemi iri ter taneleri halinde her yanından dışarı kaçıyordu. Bütün gece yarı uyur yarı uyanık orada yattı. Allak bullak olmuş zihni durmaksızın hep tek bir sorunla, buradan nasıl kurtulacağı sorunuyla meşguldü. Gel gelelim tek çıkış yolu yukarısıydı ve oraya tırmanmak için hiçbir çare bulamıyordu. Yeni başlayan günü büyük bir korkuyla karşıladı. Çünkü hiçbir insanın 10 saat sürece korkunç sıcağa dayanamayacağını biliyordu. Güneş batıncaya dek vücudundaki bütün nem uçup gitmiş olacak, böylece kurumuş ve güneş tarafından yarı yarıya kavrulmuş bir mumya haline gelecekti. Güneşin yükselmesiyle birlikte artan korkusu imgelemine adeta kanat takmıştı. Madem ki yukarıya tırmanamıyordu, yan taraflardan da gidebileceği bir yol yoktu. Öyleyse aşağı giden bir geçit bulmalıydı. Bu geçitten büyük bir kapıya varacaktı. Şimdi hızla artan sıcağa karşı yine çalışmalıydı. Hele bir gece bastırsın, çok daha rahat çalışacaktı. Büyük bir enerjiyle kurut kemiklerinden oluşan tabakayı kazmaya koyuldu. Elbette bir yol vardı burada. Olmazsa sular nasıl dışarı akardı? Bir yol olmasa buranın yarı yarıya yağmur suyuyla dolmuş olması gerekmez miydi? Duvarın dibinde bir yeri yazıyor ve kazdığı toprağı karşıdaki duvarın dibine atıyordu. Derine indikçe kazdığı toprak giderek sertleşiyordu. Öyle ki kazdığı toprağı arkasında artık bir tepe haline gelmiş yığını atmazdan önce tüfeğinin dipçiyle parçalamak zorunda kalıyordu. Öğleye doğru sıcaktan beyni neredeyse pişecek hale gelmişken bir şey keşfetti. Toprağını kaldırdığı duvarda bir yazının başlangıcını görmüştü. Belli ki buraya bir bıçakla oyulmuş bir yazıydı bu. Yeni bir umuda kapılarak omzuna dek içine gömüldüğü kazılmış çukurun içinde oraya bir kunuz gibi tırnaklayıp eşeledi. Sonunda bütün yazıyı okuyabilecek biçimde ortaya çıkarmıştı. Şöyle yazıyordu: Glasgow'lu Peter McGill, 12 Mart 1820. Bu cehennem deliğinden kazarak bulunduğum şu geçit sayesinde kurtuldum. İşte karşısındaydı. Geçit herhalde yazının altında olmalıydı. Torres şimdi çılgınca bir tempo ile kazmaya başlamıştı. Topraklar gözüne, burnuna, boynuna doluyor, zaman zaman göremez oluyor, zaman zaman da boğulacak hale geliyordu. İki kez baygınlık geçirdi. Ama güneş, şimdi tam tepesine gelmiş bulunan güneş, onu çalışmaya zorluyordu. Geçidin üst kenarını buldu ama aşağısına kadar kazmadı. Açtığı delik girilebilecek kadar genişleyince kavurucu güneşten kendini kurtarmak için hemen içeri süründü. Serinlik ve karanlık iyi gelmişti. Ne var ki kendisini öylesine zorlamıştı ki çektiği heyecandan üçüncü bir kez bayıldı. Yeniden kendine geldiği zaman sürünmeye başladı. Bir yandan da deliler gibi bir şükran türküsünü lay lay yaparak söylüyor ve geçitte ilerliyordu. Kimi yerlerde geçit öylesine daralıyordu ki buralardan ancak ıkana sıkına güçlükle geçebildi. Geçtiği bu yolun aslında gerçek bir mezarlıktan farkı yoktu. Her yer kemikle doluydu. Süründükçe kemikler ellerinin ve dizlerinin arasında çatırdıyor, ufalanıyor, kimi zaman derisini sıyırıyor, kimi zaman da ta kemiğe dek etine batıyordu. Böylece 50 ayak kadar yol aldıktan sonra günün ilk soluk ışığını gördü. Fakat kurtuluşa yaklaştıkça ilerlemesi de o kadar yavaşlıyordu. Çünkü öylesiye yorulmuştu. Su, yalnızca birkaç yudumcuk su. İstediği yalnız buydu. Kendine gelmesi için birazcık su gerekti ona. Ne var ki burada su yoktu. Işığa yaklaştı. Yaklaştıkça ışık güçleniyordu. Geçidin ağzına doğru 30 derecelik bir inişe dönüştüğünü fark etti. Bu da ilerlemesini kolaylaştırıyordu. Ağza iyice yaklaşmıştı ki burada kemiklerin yüksek bir yığın oluşturduklarını gördüm. Ama aldırış etmedi. Geçidin her yandan birden daralmasına da aldırmadı. Aklına nedense fare kapanı geldi. Kendi de bir fareydi sanki. Ağzın tam yanına varmazdan önce ışık giren deliğin bir adam geçemeyecek kadar dar olduğunu anlamıştı. Durumun gerçekten de böyle olduğunu çok geçmeden öğrenmiş bulunuyordu. Bu sırada farkında olmadan bir şeyin üzerinden sürünerek geçmişti. Başını çevirip bakınca ne olduğunu açık seçik gördü. Bir insan iskeletiydi bu. Torres bunca zorlu çabadan sonra sonunda başını delikten dışarı çıkarmaya başarmıştı. Güneş kafasını yukarıdan yıkarken gözleri önünde uzanan dünyada dolaştırıyordu. Gel gelelim deliği çevreleyen katı taş kitlesi vücudunun dışarı çıkmasına olanak vermiyordu. Ona en acı gelen şey topu topu 20 adım kadar ötesinden küçük bir derenin şırıl şırıl akmasıydı. Kıyısında salkım söğütler sıra sıraydı ve her iki yakasını yemyeşil çayırlar çevriliyordu.
Ağaçların gölgesine sığınmış ve dizlerine gelen suyun içinde uykulu ve miskin duran bir inek sürüsü vardı. Kuyruklarını oynatarak üzerlerine konan sinekleri kovuyor ve kısa aralıklarla canları istedikçe soğuk, berrak sudan içiyorlardı. Ne acı! Orada susuzluktan ölümün son menzilinde bulunan Torres için de ne Tantalus işkencesiydi bu. Tantalus, Yunan mitolojisine göre Kral Tantalus tanrılarını daraltır, cezaya çarptırılır. Çevresinde türlü türlü meyve ağaçları bulunan ve suyu çenesine kadar gelen bir göle konulan Tantalus, susayıp da su içmek için eğildiğinde su alçalır. Acıkıp da ellerini meyvelere uzattığında meyveler uzaklaşırdı. Ama ağaçların arasından çıkanın yalnızca koca boynuzlu, iri bir geyik olduğunu ve su içmeye geldiğini görünce yeniden başlarını indirdiler. Geyik çevresiyle hiç ilgilenmedi. Başını eğip su içmeye koyuldu. Bu kadarı Torres için çok fazlaydı. Çılgınca bir çığlık kopardı. Aklı başında olsaydı kendi kırtlağından çıkan bu sesi hiç kuşkusuz tanıyamazdı. Geyik ürküp kaçtı. İnekler başlarını ona doğru çevirdiler. Ama yine de yarı kapanık gözleriyle orada duruyorlar ve sineklere kuyruk atıyorlardı. Torres vücudunu kaşınmalar içinde bırakan bir çabayla başını delikten içeri çekti ve iskeletin üzerinde bayılıp kaldı. 2 saat sonra ne var ki artık zaman kestiremez olmuştu. Yeniden kendine geldi. Batmakta olan güneş ışıklarını delikten içeri yolluyordu. Gözü paslı bir bıçağa takıldı. Ucu kırılmıştı. Kime ait olabileceğini kestirmek hiç de güç değildi. Bu bıçak hiç kuşkusuz geçidin başladığı yerde duvara o yazıyı kazımış olan bıçaktı. Şimdi yatan iskelet de yazıyı kazımış olan insandan arta kalandı. Şimdi Alvarez Torres delirmişti. Bıçağı kaldırıp artık sertliği kalmamış kuru kafaya sapladı. Bir zamanlar Peter McGill'in beynini kuşatan kemiklerin tozu burnuna doldu ve deliliğini biraz daha arttırdı. Yumruklarıyla iskeleti dövmeye başladı. Kemikleri birbirinden ayırıyor ve Glasgow'lu adamdan arta kalan ne varsa hepsini un ufak ediyordu. Bir kez daha başını delikten çıkarıp günün son ışıkları altında uzanan o güzelim dünyaya gözlerini dikti. Baktı, baktı. Eski mayaların yaptığı bu kapının içinde bir fare gibiydi. Ve bir fare gibi de artık karanlığa doğru kaymakta olan aydınlık güne ve ışıklı dünyaya bakıyordu. Bu sırada artık gücünü iyice yitirmiş olan bilinci de büsbütün tükenip ölümün karanlığında yok oldu. İnekler ise hala orada, suyun içinde miskin miskin duruyorlar ve kuyruklarıyla sinekleri kovalıyordu. Az sonra geyik de geri dönmüş ve inekleri hiç umursamadan serin berrak suda susuzluğunu dindirmeye koyulmuştu. 25. ayrım sonu sayfa 248.